Ayrım 5.
Sandıma'nın tarihi çok eskilere dayanıyor. Söylenen en eski tarihe göre Gümüşlük'te kurulmuş. Antik Magnos Devleti döneminde burada da Sandos Devleti varmış. Rivayete göre Sandıma adı da buradan geliyor. Partipanas Tepesi'nde dönemi tam olarak bilinmeyen bazı kalıntıların yanında Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma rütbe ve bina kalıntıları da bulunuyor. Sandıma İlkokulu'nun son öğretmenlerinden Mehmet Arkun'un anlattığına göre Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir dere ile ayrılan iki köy varmış. Sandıma ile Gökçebelen. İki köyün de nüfusu çok azmış. Buna rağmen birleşip tek köy olmazlarmış. Köy imamları ve muhtarlar Osmanlı döneminde askere alınmadığı için iki köyün imamı ile muhtarı birleşmeye yanaşmazmış. Gökçebelen ve Sandıma 1923'te Sandıma adı altında birleşmiş. Sonra Yunanlılar hak iddia etmesin diye Sandıma ismi Yalıkavak olarak değiştirilmiş. Sandıma'ya Yalıkavak'tan ciple 5 dakikada ulaşıyoruz. Bu toprak yolu yürüyerek yarım saatte almak mümkün. Bizi köyde yıkılmak üzere olan bir taş ev ve karşısındaki mezarlık karşılıyor. Mezarlığı çoktan otlar bürümüş. Kimseler gömülmüyor buraya artık. Mezarlıkla ev arasındaki patika yol bizi Sandıma'nın eskiden Gökçebel olarak anılan Yukarı Mahallesi'ne götürüyor. Agave ağaçları ve sarı yosunlarla kaplı yüz yuvarlak kayalıklar ve bu kayalıkların arasında kurulmuş Sandıma. Üç mahalleden oluşan köyde coğrafyaya aykırı hiçbir yapı yok. Evler tam bir ekolojik mimari örneği. Evlerin yapımında arazideki taşlar ve çevredeki ak toprak harcı kullanılmış. Evlerin damları ağaç kiriler üzerine kamış, okaliptüs yaprakları, yosun ve yağlı geren toprağının sırayla yerleştirilmesiyle inşa edilmiş. Ahırlar evlere bitişik yapılmış. Ne yazık ki ahşap oyma kapı ve pencerelerle kafeslerden birkaçını görebiliyoruz. Sahip çıkılmadığı için evlerdeki pek çok işe yarar parça sökülüp götürülmüş. Evlerin büyük bölümünün harap olması bu yüzden. Sandıma'yı hiç terk etmeyen birkaç çobanla Sakine teyze. Ona yukarı mahallede hayvanlarını otlatırken rastlıyoruz. Yıllardır her gün Bodrum'dan Sandıma'ya yürürmüş hayvanlarını otlatmak için Sakine teyze. Yıkılmış evlerden birinin ahırında duruyor hayvanları. Çocukları gibi onlar, kolay değil. 50 yıldır her gün birlikteler. Bodrum'daki oğlundan söz ediyor biraz ama sonra gözü annesiyle oynayan buzağıya takılıyor. İsmi Saniye. Salı doğdu onun için. Sonra anneyi gösteriyor. Bu da Cumali. Cuma günü doğduğu için. Sakine teyze dertli biraz. Hayvanlar çalınıyormuş son zamanlarda. Çocuklarından pek hayır yokmuş ama hayvanlarıyla haşır neşir olmak yetiyor ona. Bodrum'dan her gün kilometrelerce yol kat ediyor onlar için. Akşamüstü de tek göz oda evine dönüyor. Sandıma adının nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Gerek köyün kuruluşu gerekse adı konusunda dilden dile dolaşan efsaneler var. Eskiden burada üç köy varmış. Gölpınarı, Ortaköy ve Sandıma. Günlerden bir gün veba salgını gelmiş. Gölpınarında, Ortaköy'de ve Sandıma'da salgından sadece birer aile kurtulmuş. Ortaköy ve Gölpınarındakiler köylerini terk edip Sandıma'ya yerleşmiş ve Sandıma'da yaşam devam etmiş. Köylülerin uydurduğu bir diğer efsane ise şöyle. Yolcu gemisiyle İzmir'den Mersin'e gitmekte olan nüfuzlu bir kişi, dağların eteğindeki Sandıma'yı görüyor ve burayı yakından görmek istiyor. Bodrum limanında gemiden inip köye geliyor. Köyü gezerken engebeli arazi onu hayal kırıklığına uğratıyor. Ve ben bu köyü güzel Sandıma zannettim diyor. Bundan daha 30 yıl öncesine kadar Sandıma'nın 250 hanesinde 600 kişi yaşarmış. Arpa, buğday, çavdar, yulaf, bakla ekerlermiş. Ama köylünün asıl geçim kaynağı hayvancılıkmış. Herkesin birer ikişer koyunu ve sığırı varmış. Köyde çoğu şey imece usulü yapılırmış ve kendi kendine yetebilirlermiş. Mehmet Arkun'un karısı, yazdan her ihtiyacımızı hazırlardık. Bulgurumuzu, kavurmamızı, yağımızı, pekmezimizi, unumuzu, konservemizi, salçamızı. Dışarıdan öyle pek bir şey almazdık. Kendi yağımızla kavrulurduk diyor. Haftada bir kez belediyenin kamyonu ile yalıya, deniz kenarına, oradan da Bodrum'a giderlermiş. Cumartesi günleri balık için, cuma günleri namaz için yalıya inilir, hayvanlar da yalıda kesilirmiş. Bir de mandalina bahçeleri varmış köylünün yalıda. Ocak ayına kadar bu bahçelerin bakımı için inerlermiş yalıya. Gün olmuş, sandımada kimsecikler kalmamış. Birer birer terk etmiş herkes evini. Yalıya inmiş çoğu. Yalıya göç, 1930'lu yılların ortasında çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkınca başlamış. Hayvanlarını otlattıkları meralar köy halkına parsellenerek dağıtılmış, duvarlarla çevrilmiş meralar. Etrafa hayvanlarını salanlar bu arazileri kullanamaz olmuşlar. Yalının batısında kalan küdürü göstermişler mera diye. Küdür uzakmış. Gece bırakamazlarmış hayvanlarını. Hırsızlar türemiş çünkü. Düzen bozulmuş, sandımada mera kalmayınca göç etmiş çoğu. Sonra ilk kez 1896'da Rodos'tan getirilen ağaçlarla başlayan narenciyecilik giderek yaygınlaşmış. Hayvancılığın yerini narenciye almaya başlamış. Sandımadan gündüz bahçeye inip gece dönenler bahçelerindeki saz damların yerine evler yapıp yalıya göç etmişler. Sandıma terk edilmiş yavaş yavaş. En son bir kişi kalmış. Osman Yavuz. Evinin önünde hala sardunyalar açan. Sandıma'nın ilkokulu köylü tarafından 1935 yılında yapılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği çatıdaki keresteler Bodrum'dan eşeklerin sırtında taşınmış binbir güçlüklü. Taban tahtaları menengiç ve meşeden yapılmış. Tahtacı ustaları oyma ve kabartma ile süslemişler ahşap doğramaları. Buraya 1944'te tayin olan Mehmet Arkun, 5 derslik okulda 16 yıl öğretmenlik yapmış. Küdür'den 1,5 saat yürüyerek gelirlermiş çocuklar okula. Geriş'ten öğrenciler gelirmiş. Mehmet Arkun, kışın kabaran dereden geçmek için çocuklarla nasıl ağaç köprü yaptıklarını anlatıyor. Bir sene tek öğretmen kalmıştım. 1-2-3 resim yaparken 4'e matematik problemi çözdürüp, 5'e de öykü okutup hepsini yetiştirdik diye anlatıyor. 1960'ta yalıda okul yapılınca öğrenci sayısı azalmıştı ama okulu kapatmadılar. O dönem okul yaptıralım kampanyaları vardı, cesaret edemediler. Sonra sırasıyla Kamil öğretmen, Mehmet Şahin öğretmen görev yapmış okulda. Yalı kavağı nazır okaliptüs ağaçlarının çevrelediği okulda 65 yılında 7-8 öğrenci kalmış sadece. 3. sınıfa gidecek öğrenci kalmayınca 70'li yılların başında kapanmış. Sandımalılar köyü terk etmişler ama köy hala evleri, çeşmesi, meydanı, okulu, camisiyle yeni sakinlerini bekliyor. Sandıma'daki evlerin çoğu geçtiğimiz 5-10 sene içinde küçük paralara satılmış. Köy evleri, kayaları, suları, bitkileri ve hayvanlarıyla sakin hayatına devam ederken, ilkokulun önündeki meydana kadar gelen yeni açılmış araba yolunun kendisine ne getireceğini büyük bir sabırla bekliyor. Her su kaynağından, agevelerin göbeğinden ve sandımada filizlenen her bitkiden yaşama dair bir umut fışkırıyor hala. Gerçek yaşama dair. Her ziyaretimizde Victor'un 15 senedir sandıma için kurduğu hayali konuşuyor, onu canlandırıyoruz gözlerimizde. Bu hayal, günümüzde bütün gelişmiş dünya ülkeleri sürdürülebilir yaşamın tanımını yapmaya, bunun örneklerini geliştirmeye, Habitat gibi büyük uluslararası toplantılarda bu konuyu tartışmaya uğraşırken, bu köyde hala malzemesi ve formülü yerinde duran, bu formülü okuyup malzemeyi buna uygun kullanabilecek insanların yardımıyla örnek bir yaşam alanı oluşturmak. Hem uluslararası bir proje imza atmak, hem zengin yöre kültürüne sahip çıkıp değerlerinin farkına varılmasını ve günümüze ışık tutulmasını sağlamak. Hem de dürüst, gerçek, doğayı toprağı inkar etmeyen bir yaşam sürmek. Kim bilir, belki de bir gün. Kaşgar Yolculuğu, Coşkun Aral. Coşkun Aral. Coşkun Aral 1 Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. Bunu izleyen yıllarda SİPA Ajansı'nın Türkiye muhabirliğini üstlendi. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler Ajansı, Milliyet, Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı. 1980 yılından itibaren sürekli olarak Lübnan, Irak, İran, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzak Doğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. Time, Newsweek, Paris Match, Stern, Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak görev aldı. 1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. Gün TV programı adına başlattığı TV muhabirliğini asıl mesleğiyle birlikte şu anda Haberci adlı haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor. 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Türkiye, Danimarka ve Finlandiya'da sergi açtı. New York'ta Penton Yayın Evi tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını konu alan War Torn kitabında yer aldı. 1988 yılında Türkiye'ye Bin Millik Büyük Serüven adlı macera fotoğraf albümü yayınladı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Worldwide Yayın Evi tarafından Dünyanın En Tehlikeli Yerleri adlı gezi rehberinde yer aldı. Öyle bir kent düşünün ki, binlerce yıllık tarihi süresince hem onu yok etmek isteyen istilacılara kafa tutsun, hem de tarihin zorunlu kıldığı değişimlere karşı dirensin. Evet, böyle bir kent varlığını koruyor hala Asya'nın bir ucunda. Çin'in Doğu Türkistan adıyla tanıdığımız Sinkiang Uygur Özerk bölgesinde bulunuyor bu kent. Adı Kaşgar. Bu kentin ismi Türklerin ana yurdunun tam göbeğinde bulunmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmez. Çoğu zaman trekkingçilerin cenneti haline dönüşmüş olan Kaşgar Dağları ile karıştırılır adı. Öte yandan Uzak Doğu gezginleri için liste başı bir yerdir bu büyülü kent. Üstelik yolculuk programlarında Kaşgar için ayrılan bir iki günlük süre bazen aylara sarkar, tabii kente giriş çıkışlar Çin otoritelerince yasaklanmamışsa. Tarihinde önce Çinlilerin çirkin adamlar anlamına gelen Wusular olarak adlandırdıkları mavi gözlü, uzun boylu, sarışın bir ırka ev sahipliği yapan Kaşgar, daha sonraları Yüeçilerin, Moğolların ve değişik Türk boylarının istilasına uğramış. Konar göçer Türk boyları arasında en uygarları olarak tanımlanan Uygurlar, yaklaşık 10 asır süresince Kaşgar'ı en gözde kentleri haline getirmişler. Asya'yı baştan başa aşan İpek yolunun kervan yollarına egemen konumuyla ünlü, bugün bile Urumçi'den Pamir yaylasına giden deve kervanlarının ihtiyaç molası verdikleri dev bir kervansaray bu mistik kent. Kaşgar, Çince yani Hanzu dilinde Kaşi, ışıldayan inci. Tarihini binlerce iplikle dokunmuş, Orta Asya'nın düğüm noktası olan bu kent, yüzlerce yıldır ipek, baharat yüklü kervanların yolunu aydınlatan bir fener, kervancıların soluk aldığı bir vaha gibi. Kaşgar'ın bütün bu özelliklerinin yanı sıra Türkler için ayrı bir önemi daha var. 10. yüzyılda Karahan Türklerine başkentlik yapan kent, bu tarihlerde bölgenin en büyük kültür merkezi haline geliyor. Kaşgarlı Mahmut ilk Türk dili sözlüğünü, Yusuf Has Acip ise Kutalku Bilig adlı manzum didaktik eserini burada yazıyor. Betonlaşmaya karşı direnen özgün mimarisi içinde bugün de otantik yaşamlarını sürdüren Kaşgarlılar, Hans Ku olarak adlandırdıkları Çinlilere karşı zaman zaman silaha başvuruyorlar. Böylece merkezi yönetim ve buna karşı çıkan Uygurlar arasında çıkan çatışmalar Kaşgar'ı Çin'deki ikinci yasak şehir haline getiriyor. Çin yarım asırdır sürdürdüğü kapalı kutu ve baskı politikasını 2000 yılına taşır mı bilinmez. Ama bilinen bir gerçek Uygur azınlığının direniş merkezi Kaşgar'ı diğer Uygur şehirleri gibi Çinileştireceği. Büyülü kent Kaşgar'a gitmek kolay değil. Herhangi bir turizm bürosunda size Çin kentlerine dair yüzlerce broşür verilebiliyorken, nedense Doğu Türkistan yani Sinkiang'a ilişkin broşür ya yok ya da yalnızca tamamen Çinleştirilmiş. Urumçi kentine ilişkin birkaç kağıt sunuluyor. Öte yandan gizemlerle dolu bu bölgeye gitmenin birçok yolu var. Tek sorun Çin vizesi. Bu bölgeye gidenler Türkler, Çinliler. Nedense pek sıcak bakmadıkları için biraz duyarlı davranıyorlar. Hele ziyaret edilecek tek kent olarak Kaşgar yazılmışsa vize almanız hemen hemen imkansız. Eğer vizeniz varsa Türkiye'de yaşayan birinin seçeceği en kısa yol her hafta Ankara'dan kalkan Çin Hava Yolları uçağı ile önce Urumçi'ye, Oradan da uçak veya 3 gün süren otobüs yolculuğu ile Kaşgar'a varmak olur. Bu yolculuğun son etabı teorik olarak mümkün. Hele hayır kelimesinin kullanılmadığı Çince'de %100 garanti. Ancak 4000 yıllık diplomasi ile oldukça zorlaştırılan bu yolculuktan her an gönüllü olarak vazgeçiriliyorsunuz. Tabii yeterli paranız ve benim kadar inadınız varsa durum değişiyor. Türkiye Cumhuriyetleri seyahat kolaylığı ile neredeyse komşu kapı olan Çin'e gidebilmek için sol kulağa sağ kulak üzerinden ulaşma misali Hong Kong ve Pekin üzerinden hareket ediyorum. 4 etaplı seyahatimin daha ilk etaba ilişkin masrafı bir dünya turu biletine eşdeğer. Dünyanın dört bir yanından 1 milyar 250 milyon çekik gözlüğe bir şeyler pazarlama telaşıyla yanan bond çantalı iş adamları arasında buluyorum kendimi. 3 yıl önce tanklarla ezilen insanların kanlarıyla yıkanan Tiananmen, yani güneşin sessizliğe açılan kapısı, Avustralya'ya kaybedilen olimpiyat ev sahipliği posterleriyle çevrilmiş. Mesai saatleri öncesi ve sonrası, milyonu aşkın bisikletli Çinlinin aktığı insan selinde akıntıya pedal uydurmak oldukça zor. Zor olan başka bir şey de Çin'de yabancılara uygulanan farklı para birimi. Halk arasında yuan olarak tanımlanan RMB'yi yabancılar kullanmıyor. Küçük ebatta bir banka tahvili görünümündeki SEC'yi kullandığınız zaman fiyatlar Türkiye kadar pahalı oluyor. Meslek hayatımın en pahalı ve en kısa seyahati olarak anımsayacağım yolculuktaki ilk durağım Pekin'deki turizm bürolarından biri oluyor. Turist olarak Kaşgar'a gitme isteğim karşısında hiç de şaşırmayan görevli bayan önüme bir sürü İngilizce form koyuyor. Anlaşılan başvurular oldukça fazla. Formlardan birinde Kaşgar, Aksu, Hotan gibi Uygur şehirleri ve Tibet'in bazı bölgelerine ancak resmi rehber eşliğinde gidilebileceği ve turistin Pekin'den itibaren rehberin bütün masraflarını üstleneceği belirtiliyor. Üstelik dövize eşdeğerli FEC üzerinden. Yasak şehir Kaşgar'a ulaşma sevdam uğruna kişi başı 800 dolar ödeyerek kendime ve bana eşlik edecek Çinli bayan polise Pekin Urumqi bileti alıyorum. Pekin havaalanı iç hatlar terminali modern görünümdeki dış hatlar terminalinden oldukça farklı. Tuvaletleri Çin'in iç kısımlarındaki türden, aralarında duvar ve kapı ayrımı olmayan deliklerden ibaret. Xi'an Hava Yolları'na ait Tupolev 154 tipi uçağa binerken rehberim Si, bindiğimiz uçağın bizim Doğu Türkistan olarak tanımladığımız Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi seferlerine ayrıldığını söylüyor. Türkiye'de tanıdığım Uygur Türkleri, Çince yeniden kurtarılan topraklar anlamına gelen bu isim yerine Sincan demeyi tercih ediyorlar. Uçağımızın havalanmasından kısa bir süre sonra Mandarin ve Kanton Çinceleriyle yapılan iki kalkış anonsunu bu kez Uygurca bir anons izliyor. Uçaktaki Çin ve Uygurları çekik gözlerine rağmen birbirlerinden ayırabiliyorum. Yolculuk boyunca yapılan ikram servisine dağıtılan minik hediye paketlerinde kuru üzüm ve incir sunuluyor. Paketlerin üzerinde Çince ve Arap harfleriyle yazılmış Uygur diliyle açıklamalar bulunuyor. Tamamen Çinileştirilmiş eski Uygur şehri Urumqi'de birkaç saatlik konaklamadan sonra ışıldayan inci için tekrar havalanıyoruz. Saatlerce Orta Asya çöl ve steplerinin büyülü rüzgarları üstünde yol alan uçağımız, güneşin bilediği Tian Shan dağlarından Karakurum çölüne yağan kızıl kıvılcımlar arasında inişe geçiyor. Sonsuz gibi gelen çöl birden kendini bir ırmağın iki yakasında yer alan yemyeşil bir bahaya bırakıyor. Kendimi 2000 yılında Harran Ovası'ndaymışım gibi hissetmek istiyorum. Birkaç çirkin beton yığını dışında 1000 yıldır bozulmamış dokusu ile Kaşgar tam altımda. Güzelim asma bahçeleriyle yağma evler bana Mezopotamya kentlerini anımsatıyor. Piste alçalan uçağın kanadı yüzünden zorlukla gördüğüm dev Mao heykeli şu anda Çin'de var olan son Mao. 1956 yılında 100 çiçek açsın, 100 düşünce yarışsın sloganı ile Mao ve Kızıl Muhafızları tarafından başlatılan devrimde ülkenin her köşesine tek bir taştan oyulmuş Mao heykelleri dikilerek 3 aşamalı devrim ebedileştirilmek istenmişti. Çin'i adeta kızıl bir kum fırtınası gibi etkileyen kızıl muhafızlar 1970 yılından itibaren etkilerini kaybedince ülkedeki Mao heykelleri birer birer sökülmüş, adeta turistlere satılmak üzere bit pazarına düşürülmüştü. Nedense Kaşgar'daki son Mao dimdik ayaktaydı. Tiananmen meydanında yasak şehir girişine asılan minik bir portresiyle anılan Mao Zedong, Uygurlar tarafından çok mu seviliyordu? Yanı başımda oturan genç Uygur'a pencereden görünen Mao heykelini gösterdiğimde aldığım yanıt şuydu: o, Hanzo'nun kafir padişahıdır. Bilim kurgu filmlerinde sık sık işlenen zaman içinde yolculuk, Kaşgar'da her pazar kurulduğunda yaşanıyor. Yüzyıllardan beri kesintisiz olarak kentin merkezinde yüzlerce dekarlık alana kurulan dünyanın bu en eski ve en büyük açık Kaşgar pazarının bir bölümü de erkeklerin yalnızca uzaktan seyredebildikleri kadınlar pazarı. Renkli çarşaflarıyla, başlarını tümüyle örten, sık dokumalı fileleriyle yüzlerce kadın kendi aralarında yoğun bir alışveriş içinde. Pazarın sağlık ile ilgili hizmet veren bölümünde ise dünyanın en eski dini, şamanizmin son temsilcileri, şaman rahiplerinin seyyar klinikleri bulunuyor. Yere serdikleri tezgahta yok, yok. Sibirya ayısı pençesinden timsah dişine varıncaya kadar akla gelebilecek her türlü kurumuş organ parçası, bitki kökleri. Şamana probleminizi söylemeniz yeterli. Pazarın eğlence merkezi olarak tanımlanan bölümü ise dünyanın en büyük bilardo alanı görünümünde. Sabahın erken saatinden itibaren oyun salonlarındaki bilardo masalarını sırtlarına yükleyip pazara getiren Kaşgarlı gençler, alışveriş süresince ziyaretçilerle bilardo oynuyor. Çin'de milli oyun olarak tanımlanan bilardo, özellikle Xinjiang'da çocuklar arasında yaygın. Pazarın bir bölümü ise ilkel küçük el tezgahlarında yapılan onarım atölyeleri. Onlarca parçaya bölünmüş bir porselen çaydanlık, burada sabırlı bir ustanın ellerinde birkaç saat sonunda bir bütün haline getirilebiliyor. Üstelik tamirden sonraki ilk çay servisi orada kurulu ocakta yapılıyor. Bu işlemlerin sırasında kullanılan aletler ise ilkel olmalarına rağmen ilginç. Örneğin porseleni perçinle tutturmak için kullanılan matkap, minyatür bir yay içinde hareket eden sivri bir çividen oluşuyor. Tian Shan dağlarından getirilen buzun içine yerleştirilen dev kazanda baharatlı, salepli, vanilyalı süt, bir kayış yardımı ve bilek gücü ile birkaç saat sonra dondurma haline dönüşüyor. Kaşgar'dan birkaç kilometre ötedeki Abak Hoca türbesine kadar uzanan süpermarkette yok yok. Tabii yaşadığımız çağa ait değil bahsettiklerimiz. Modern çağa ilişkin bulunabilecekler çok sınırlı burada. Kenti ikiye bölen Kızıl Derya Nehri'nin iki yakasında kurulan pazar ile ilgili hazırlıklar cumartesi gününden başlıyor. Yolculuklarını buna göre hazırlayan ve asrımızın ulaşım araçlarına karşı direnen bu insanlar, yüzlerce kilometreyi at, deve, katır sırtlarına yükledikleri mallarıyla kat edip buluşma yeri Kaşgar'a ulaşıyorlar.